Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ailenin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hasaten makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna, bütün ümmeti Muhammed'in selametine, tabi hasaten ve hasaten Gazze'mizin selametine inşallah. Ödedikleri bedellerin kendilerine gelecekte hür bir devlet, İslami bir yaşayışla devam etmelerine vesile olmak üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Hayırlı akşamlar çok kıymetli kardeşlerimiz. Gecemiz mübarek olsun. Gecelerimiz feyizlerle bereketlensin. Seher vakitlerinin cemali tecellileri, lütufları üzerimiz olsun. Gündüzlerde yaptığımız güzelliklerin inşallah Hakk'ın makbulü güzellikler olmasını Rabbimiz muvaffak eylesin. Gecelerin ayrı hesabı, gündüzlerin ayrı hesabı var. Çünkü geceler ayrı nimet, gündüzler de ayrı nimettir. Rabbimiz, biz geceleri sizin için bir istirahat vakti, bir örtü kıldık, gündüzler de sizin için bir maişet vakti kıldık diyor. Maişetlerimiz helalinden, tayyibinden olsun. Gecelerdeki istirahatlarımız da inşallah bizlere manevi tecellilere vesile olacak istirahatlar olsun. Elhamdülillah. Böyle her hafta bu buluşmalarımızda başta her şeyden önce bir Kur'an ziyafeti oluyor. Kıymetli iki hocamız burada, Hüdayi'nin genç hocaları, bizlere Kur'an-ı Kerim'den çok diriltici mesajlar veriyorlar. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı. Rabbimiz de bizi yaratmış. Erhamur Rahimin bir Rab. Merhamet edenlerin en merhametlisi. Dolayısıyla da kullarının saadeti için, kullarının huzuru için, dünyevi ve uhrevi güzelliklerle buluşması için bizlere ayrıca bir lütufta bulunuyor. Peygamber gönderiyor, kitap indiriyor. O kitapta Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den minel cinneti ve nâsa kadar her ayeti ibret, hikmet, nasihat ve insana dünyevi ve uhrevi saadetleri sağlayan İlahi beyanat, ilahi bir yol, ilahi bir hakikatlar mecmuası. Bugün inşallah sohbetimizde ahireti dünyaya tercih yahut da öte hayatı öncelemek diye bir konuyu konuşmak istiyorum. Yine bugünkü konum da muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Hak Dostlarının Örnek Ahlakından isimli eserinden seçmeler yaptım buraya. Tabii geçmiş sohbetlerimde hemen hemen daha doğrusu her sohbetimde ifade ettiğim gibi, her sohbetimizde de mutadımız olduğu gibi bütün camiamızın önce Kur'an-ı Kerim'de bu manadaki irşatlara, ikazlara bakıyoruz. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu ayetlerin tefsiri mahiyetindeki beyanlarını anlamaya çalışıyoruz. Sonra da oraya bakarak Allah'ın ilham ettiği güzellikleri duyuran Allah dostlarının kelamlarıyla kendi gönüllerimizi aydınlatmaya gayret ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, özellikle Kur'an-ı Kerim'de en çok vurgulanan husus, en çok teyit edilen, üzerinde en çok durulan husus, öte alem inanç. Aslında İslam akaidi üç temel üzerine oturuyor. İmanın şartı altı diyoruz ama o altının özü üç. Uluhiyet inancı, nübüvvet inancı, bir de ahiret inancı. Müşriklerin de itirazları, uluhiyeti şirkle beraber kabulleniyor. Evet Allah var ama işte bir putlarla biz ona yaklaşıyoruz. Bu putlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Onun için biz bunlara ibadet ediyoruz diye şirkle, bir şirk dediğimiz Allah'a ortak koşarak uluhiyeti külli olarak inkar etmiyorlar. Ama Resulullah Efendimiz'e gelince geçmişteki nübüvvet de kabulleniyorlar. Ama inatları Resulullah Efendimiz'e. Muhterem hocamız yatsı namazının birinci rekatında okudu. İsa aleyhisselam geldi dedi ki, ey İsrailoğulları, ben benden önce gelen peygamberleri tasdik ederek, sonra da benden sonra gelecek Ahmet isimli bir peygamberi müjdelemek için buradayım. Bakın, geçmişi tasdik ediyorum. Ben de Allah'ın belçisiyim. Ama benden sonra da bir Ahmet gelecek. Ahmet sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama o gelen Ahmet mucizeleriyle geldiği zaman onu inkar ettiler diye Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Dolayısıyla itiraz Resulullah Efendimiz'eydi. Hatta çok daraldıkları zaman da tamam kabullenelim bir peygamber gelecekti, bir kitap da inecekti ama ya bu yani Haşim oğullarının yetim Muhammed'ine gelmemeliydi bu. Kime gelmeliydi? Burada iki tane büyük şehir var, orada da iki tane baba yiğit adam var. Onlardan birisine gelmeliydi. Yani Allah'ın iradesine hüküm koymak istiyorlar. Allah'ın iradesine tasarruf etmek istiyorlardı. Onun için gerçekten bütün cahiliyelerin, ister geçmişteki cahiliyeler olsun, ister zamanımızdaki cahiliyeler olsun, isterse gelecekteki cahiliyeler olsun, cahiliye haktan kopmak demek, hakkı tanımamak demek. Hakikati tanımamak demek cahiliye. Dolayısıyla cahiliyenin ana özelliği bir Allah Resulü'nden uzaklaşmak, ikincisi de ahireti kabullenmemek. Çünkü ahireti kabullenirse o zaman hayatı ona göre şekillendirmek gerekiyor. Ama ahiret yok derse keyfine göre yaşayacak, keyfine göre de bir dünya nizamı kuracak. Şu anda dünyada kurulmak istenen sistem de ahiretsiz bir dünya telakkisi. Sanki ahiret yok, şu dünyada hazımızla, hızımızla keyfimize göre yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'de işte değerli kardeşlerim hemen hemen böyle iki ayette bir ahiret var diyor. Bak dünyaya sadece dünyayla yetinirseniz ahirette pişman olacağınızın farkında olun diye ifade ediliyor. Yunus suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerini okudu muhterem hocamız. O kadar böyle açık bir hakikati ifade ediyor ki buyuruyor Rabbimiz, huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, yani şu dünya hayatı bitecek, sonra Allah'ın huzurunda toplanacağız diye bir inanca sahip olmayan ve dünya hayatına razı olup sadece onunla yetinen, onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? Bakın, üç tane madde. Bir, ahiret inancı yok. Yani ben inanmıyorum Allah'ın huzuruna varacağımı. İkincisi, dünya hayatı bana yeter. Yediğim, içtiğim, orada keyfim, bu bana yeter. Üçüncüsü de Allah'ın ayetlerinden haberim yok. İşte bu üç sınıf insan var ya, onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Kendilerine ateş hazırlıyorlar. İnancın yoksa, bu dünya bana yeter diyorsan, Allah'ın ayetlerinden haberin yoksa yolun ateşe gidecektir. Evet, inanmasın veya inanmasın Cenab-ı Hak beyan ediyor. Ahirete vardığı zaman da benim peygamberim size gelmedi mi diye sorulacak. İnsan o zaman nereden geldi bu iş filan deyince de ayeti kerime başka ayetlerde buyuruluyor ki size bizim ayetlerimiz gelmedi mi? Bizim peygamberimiz size gelmedi mi? Şimdi nasıl bir mazeret üretiyorsunuz diye de elbette ki sorulacak. Peki bunun karşılığında ki Kur'an-ı Kerim hep bu kıyası yapıyor. Yani iman ederler, inkar ederler. Evet. Kötü ahlak sahipleri ve iyi ahlak sahipleri. Ameli salih sahipleri. Peki iman edip güzel ameller yapanlara gelince onlar da imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde alt tarafından ırmaklar akan saraylarda erdirir, ulaştırır. Tabii cennetin daha ötesinde oradaki güzel bir hayatı Rabbimiz bize anlatıyor. Onların oradaki duası, Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Orada birbirleriyle karşılaştıkça da söyledikleri sadece selamdır. İnşallah dünyada gönülden verdiğimiz selamlar cennet selamına vesile olur. Selam çok ciddi bir iştir yani. Ve en önemlisi de onların dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Biz ahirette Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek için günde 40 rekat namazımızda ya söylüyoruz, ya dinliyoruz veya imam söylüyoruz, biz sükût ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Şu dünya hayatı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar ve insan ne kadar Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilirse hayata boyunca, yerken, içerken, yürürken, bakarken, ederken hamd etmeyeceğimiz bir şey var mı değerli kardeşlerim? Onun için merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri birçok sohbetine böyle başlardı. Cennete ilk girecek zümre, daha önceki sohbetlerimde de herhalde nakletmişimdir, Hammadun zümresidir. Yani çok çok elhamdülillah diyen. Su içer, Bismillahirrahmanirrahim der. Koyarken de böyle tabağı bile incitmeden koyar. Elhamdülillah. Ben bu elhamdülillah üzerinde çok duruyorum. Çok da anlattığım bir şey var. Merhum Musa Efendi Hazretleri'nin böyle onunla olan sohbetlerimde hatırımda kalan en güzel fotoğraflardan birisi böyle bir su içip de şöyle bardakla adeta konuşunca, bardağın gelişi, yere konuşu, hepsi ayrı bir güzellik, ayrı bir heyecan. Sonunda bardağı koyarken elhamdülillah demesi, bir de namazdan kalkarken böyle iki ellerinin üzerine dayanıp da elhamdülillah demesi. Bize bu namazı kıldıran Allah'a hamdolsun. Secdeyle buluşturan, rüküyle buluşturan, neyim? Huzurunda kıyam ettiren, ellerimizi açıp kendisine iltica ettiren Allah'a hamdolsun. O bunları bize ikram etmeseydi biz yapamazdık. Onun için gerçekten kıymetli kardeşlerim, İslami hayat dediğimiz bir taraftan fiili hareketlerdir ama onların hepsinin bir ruhu var. Yani yaşadığımız her güzelliğin Rabbimizle buluştuğunu fark etmek yani. O ruhumuzdan gelmesi, kalbimizden akıp gelmesi. Ben ne yapıyorum şimdi? Rüküye vardım. Peki belimdeki eğilme kabiliyetini veren kim? Rabbim. Öyleyse ona hamdolsun. Değil mi? Bakıyorum, görüyorum, yiyorum, içiyorum, konuşuyorum. Ne varsa elhamdülillah demek, Allah'a şükretmek, insanın Rabbi ile olan alakasını devamlı canlı tutan, ruhunu besleyen güzellikler bunlar. Ruhumuz bunlarla besleniyor. Evet, midemiz aldığımız gıdalarla besleniyor ama ruh Cenab-ı Hak'tan gelen tecellilerle besleniyor. Başka türlü ruhun sükûnü mümkün değil. Evet. Hazlar hepsi geçici. Bir müddet sonra bitiyor. Dünyada hangi haz var ki sonu olmasın? Değil mi? Yiyorsunuz, baştan böyle adeta kendinizi yemeğin içine atacak kadar iştahlısınız. Sonra bir müddet sonra diyorsunuz, aman bir lokma daha alamam, bitti. Görüyorsunuz, geziyorsunuz, aman bitti diyorsunuz. Ama maddi zevkler, maddi hazlar hep biten hazlardır. Ama ruh, yedi kat semada, hatta daha ötelere giderse miraca yükselen bir varlıktır. Ruhun hazları, adeta hani böyle piramit gibi yani. Bir böyle bir yerde gelince piramide koyarsın, yukarıya doğru bir bittiği nokta var. Bir de tersine koyarsanız yukarıya doğru açın, sonsuza doğru gider. Ruh sonsuza doğru açılan bir şey. Bugün gerçekten sabahleyin sohbetimizde bir şey okuduk. Nefsin seni diyor helak eder ama diyor kalbin seni uçurur diyor. Öyleyse kalbini inşa etmeye, ruhunu güzel gıdalarla beslemeye bak Hazreti Mevlana'nın tabiriyle. Onun için cennette söylenecek söz, ayeti biraz uzattım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nitekim bir başka sohbetimizde inşallah onunla çıkarım. Cennet ehli altı yerde ayrı ayrı elhamdülillah derler. İnşallah onu da bir sohbetimizde naklederiz bir vesileyle. Evet, ayet-i kerime bize sadece dünya hayatıyla yetinenlerin bir ateş yolcusu olduğunu ama ameli salih işleyenlerin ise Cenab-ı Hakk'ın ikramına mazhar olup sonunda bu işi elhamdülillah diyerek noktalayacaklarını beyan ediyor. Dolayısıyla da aman dünya ve ahiret değerlendirmesini sıhhatle yapın buyruluyor. Kıyamet suresi ise, tabi Cenab-ı Hak yeminle başlar kıyamet suresine, orada hem başında hem sonunda yine dirilişle ilgili ayet-i kerimeler çok açık olarak bize beyan edilir. Mesela hemen başta buyrulur ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ اِذَامِ İnsan zannediyor mu ki biz onun kemiklerini bir araya toplayamayacağız? بَلَا قَادِرِينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَ Hayır, hayır. Onun biz parmak uçlarını bile dirilteceğiz. Onun için parmak uçlarımızın nereye dokunduğunu, ne yaptığını iyi dikkat etmeliyiz. En çok üzerinde sohbetlerimde durduğum konulardan biri, bir kalbimize sahip olalım, bir de parmak uçlarımızı. Evet. Çünkü kalbimiz bütün manevi hayatımız. Parmak uçlarımız da bugün çok önemli hale geldi. Gözümüzden, dilimizden, kulağımızdan çok daha önemli hale geldi. Çünkü hayat parmağımızın ucunda şimdi artık. Alışverişi parmağımızla yapıyoruz. Yalanı parmağıyla söylüyor insanlar. İftara parmağıyla anlatıyor. Yalan haberleri parmağıyla yayıyor. Bütün iş en kötü yerlere parmağına dokunarak giriyor. Ama güzelliklere de parmağıyla giriyor. Değil mi? Ama bütün o facia alanlara da bir parmak dokunmasıyla giriyor yani. Cenab-ı Hak da biz sizin parmak ucunuzu dirilteceğiz diyor yani. Dirildiği zaman da dokunduğu yeri söyleyecek. Dolayısıyla bu sure, kıyamet suresi hem başta bunu ifade ediyor, biz sizin parmak ucunuzu dirilteceğiz diye. Sonra da insanı böyle bir tahlil ederek Yüce Rabbimiz kella bel tuhibbunel acile hocamız okudular. Şüphesiz siz doğrusu şu çarçabuk geçen dünya hayatının nimetlerini çok seviyor ama ahireti öteliyorsunuz. Sadece bugün yediğinize, içtiğinize, gezdiğinize, hazınıza, hızınıza bakıyorsunuz. Sanki ahiret yok gibi yaşıyorsunuz. Bugünün şu dünyayı saran, dünyayı kuşatan, kuşatmak istenen, şu yeryüzündeki 8 milyar insana adeta hani virüs aşısı gibi, koronavirüs aşısı gibi, pandemide yapılan aşı gibi insanlara adeta aşılanmak isteyen hayat tarzı bu. Dünyada ne yaparsan yap, öte alem yok. Bunu aşılanmak istiyor insanoğluna. Neyle? Teknolojiyle, daha ötede yapay zekayla vesaireyle insanın kalbi adeta insandan koparılıp insan bir makine haline getirilmek isteniyor. Sen bir makinesin, diğer makinelerden farkın yok. Biz de aynen bilgisayara yükleme yaptığımız gibi sana da bir program yükleyeceğiz. Merkezden senin iradene de biz sahip olacağız. Yediğine de biz karar vereceğiz, içtiğine de biz karar vereceğiz. Ne yazık ki dünya böyle bir sürecin içinde. O bakımdan da Cenab-ı Hak bize 1400 sene evvel Kur'an'da hatırlıyor. Aman şu dünya hayatını seviyorsunuz. Bak muhabbet ediyorsunuz bir de yani. Sadece dalıp gitmiyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Ama öte alemi öteliyorsunuz. Yani yok gibi yaşıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Vücuhun yevme idin nadıra. Bu nadara kelimesi hadiste de geçiyor. Yeri gelmişken onu çok zaman zaman hatırlatıyorum. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki نَدَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مَكَالَتِ فَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا Benden diyor Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bir söz işiten, söz Efendimizin işte Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da neredeyse bütün o bize nakledilen sözleri biz de işitiyoruz onları şimdi. Tabii sahabesine söylüyor daha çok da bir Efendimiz bunu. Benden bir söz duyan, o söz Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti de olabilir. Kendisinin mübarek dudaklarından dökülen bir söz de olabilir. O sözü güzelce belleyen, sonra da o sözü duymayan bir insana ulaştıranın Allah kıyamet günü yüzünü Işıl ışıl yapsın, parıldatsın. Sahabe bunu duyduğu için hepsi kıyamet günü yüzlerimiz ışıldasın diye Çin'e gitmiş, Semerkand'a gitmiş, İstanbul'a gelmiş, Afrika sahillerine gitmiş. Niye? Ya ben Allah Resulü'nün bir sözünü taşırsam bir yüreğe, bir yere taşırsam bunun karşında Resulullah'ın vaat ettiği güzellik bize ahirette yüzümüzün vücuhun yevme idin nadara. Birisi datla, öbürü de zı harfiyle tabii Kur'an-ı Kerim okuyunca görürsünüz. Ve ilâ rabbihâ nâzira. O gün, o yüz öyle parlar ki, evet öyle bir gün olacak yani. Öyle bir gün gelecek, yüzlerin bir kısmı ışıl ışıl parlayacak. Bu ışıltı içinde de Rabbine nazar edecek. Böyle mahcup bir şekilde değil. Parıldayan bir yüzle bir takım yüzler Cenab-ı Hakk'a nazar edecek. Peki sonra yüzler de vardır ki o gün buruşacaklar. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezecekler. Hani insanın böyle bir tarafına bir kırık olur, birden yüzünden anlarsınız. Birden yüzünden anlarsınız. Halinden anlarsınız yani. Demek ki hep böyle iki manzaradan bahsediliyor Yüce Kitabımızda. Yüzler var, ışıl ışıl parlayıp Rabbine nazar edecek. Ve yüzler var, adeta beli kırılmışçasına yüzleri buruşacak, eyvah diyecek. Dışarıdan bakın, bu adam perişan, acaba buna ne yapabiliriz derdine düşecek. Peki, kendilerine bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezecekler. Artık gözünüzü açın, ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denir. Evet, gerçekten yani insan öyle bir ana geliyor ki, doktor da arasanız faydası olmuyor. Doktor kusura kalmayın, yapacak bir şey yok artık. Vade bitti diyor değil mi? Sonra bütün bunları anlattıktan sonra, yani o insanın yani bel kemiği kırılırcasına adeta ızdırap içinde, acı içinde olan insanın peki ne yaptı bu insan? İşte o peygamberin getirdiği doğruyu kabul etmemiş, namazı da kılmamıştı. Evet. Peygamberi tasdik etmemenin, namazı kılmamanın ki başka ayetlerde de buna benzer misaller var. Bedeli adeta o can çekişirken beli kırılıyormuş gibi bir acıyı çekmektir. Onun için namazlarımız önemli kıymetli kardeşlerim. Aksine yalan saymış, yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline, taraftarlarına güvenmişti. Evet, ona artık azap layıktır. Ve bütün bunları söyledikten sonra, Rabbimiz buyurduktan sonra ilk soruyu tekrar soruyor. Surenin başında buyurulmuştu ki, insan o gün bizim onun kemiklerini bir daha bir araya getiremeyeceğimizi zannediyor. Sorulmuştu. Şimdi burada da insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Saldın dünyaya geldin, o yaşa keyfince böyle mi zannediyorsun? Toprağa girdin, bitti bu iş mi zannediyorsun? Yok. Toprağa girince bu iş bitmiyor. Anne karnından çıkıp dünya gelince bitmediği gibi buradan da öte aleme gidince, buradaki hayat bitince de bu iş bitmiyor. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meninin içinden bir nutfe değil miydi? Sonra bu alaka yumurta halini olmuş derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmiştir. Ondan da iki eşi yani erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan Allah ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Yeter şüphesiz. Evet. Yani insana o kadar Kur'an-ı Kerim açık beyanda bulunuyor ki bak diyor şu öyle bir oku bakalım yani. Dünyaya nasıl geldiğinizi böyle bir damla suyun belki milyonda bir parçasından senin etinin, kemiğinin, kaşının, gözünün, şu uzuvların her şeyinin nasıl büyüyüp oluştuğunu bir düşün. Ondan sonra da bir daha deme yani insan bir daha diriltilecek mi diye. Diriltileceksin. Evet, diriltileceksin. Onun için de o diriliş gününe göre bir hayatı yaşamak gerekiyor. Bu bakımdan da gerçekten Kur'an-ı Kerim insana hep ve dünya ve ahiret kıyaslamasını, dünya hayatının evet, dünya hayatının bir geçit olduğunu ama ahiret dediğimiz güzelliğin de burada kazanılacağını hatırlatıyor. Onun için de Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımız bu sohbetinde şöyle başlıyor. dünyada geçirilen zaman ahiretin sonsuzluğu karşısında bir zerre veya bir damla mesabesinde bile değildir. Fakat dünya imtihanının neticesi ya sonsuz saadet yurdu olan cennet ya da ebedi bir ızdırap mahalli olan cehennemdir. Kulun yolculuğunun hangi istikamete olacağını fani hayatında ahireti veya dünyayı tercih edişi belirler. Evet, biz size iki tane yol gösterdik diyor Cenab-ı Hak. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفِرْ Şimdi dileyen inansın, dileyen de inkar etsin. Dileyen inkar etsin derken insana inkar edebilirsin değil. İnkar edecek bir sebep yok yani. Ama sen inkar ediyorum diyorsan, evet, senin tercihin. Fakat arkası var bu işin. Hakkı yakınlığın nuruyla gafletten uyanmış olan Allah dostları, kainat kitabının her harfini gönül gözüyle, hikmet nazarıyla okurlar. Kainatın ulvi bir gaye ile var edildiğini, hiçbir şeyin boş ve abes yaratılmadığını, her geçen günün ömür takviminden bir yaprak daha koparıp insanı kabre bir atım daha yaklaştırdığını yakinen idrak ederler. Hayat nimetinin mana ve hikmeti nedir? Dünya niçin insanoğlunun emrine amade kılındı? İki kapılı bir han olan bu cihana nereden geldik? Buradan yolculuk, nereye gibi sualler üzerinde tefekkür ederek ömürlerini ince, derin, hassas bir haliyeti ruhiye ile yaşarlar. Gerçekten kıyamet günü en çok muhtaç olacağımız şey ayet-i kerimede buyurulduğu şekilde kalbi selimdir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Şuara suresinde. Kalbi selime nail olabilmek de kabir aleminden davetiye gelmeden evvel ahiret yolculuğuna hazırlanmaya bağlıdır. Bu davetiye gelecek bir gün bize. Ama geldiği gün, elimizde davetiye verdikleri gün gidiyoruz. Hani dünyada olduğu gibi bir ay evvel vermiyorlar bu davetiyi. Buyurunuz biletiniz diyorlar, gidiyorsunuz. Evet. Bunun için kalbi Allah'tan uzaklaştıran her şeyden rafine etmek, yani arındırıp inceltmek ve dünyada ihsan edilen her nimeti uhrevi selamet ve saadetin sermayesi kılabilmek gerekir. Nimetler, elimiz, gözümüz, dilimiz ne varsa bize verilen. Hani Kasas suresinde geçiyor. Bugün gündüz hep hocalarımız onu okudular. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah sana ne verdiyse onunla ahireti kazanmaya bak. Ne verdiyse yani. Ne vermedi ki hocam diyeceksiniz. Önce şu kendi varlığımız. Ondan sonra sahip olduğumuz her şey. Cebimizdeki para. Altımızdaki araba. İçinde oturduğumuz ev. Ne varsa. Hepsi bizde ahireten duran ne varsa bize onlar hepsi verildi. Biz dünyaya hiçbir şeysiz geldik. Sadece insan olarak, çıplak bir insan olarak geldik. Ama onların hepsi ayrı bir nimet işte. Dünyaya gelirken sadece şu fani varlığımızla geldik. Ama ondan sonra üzerimize nimetler dökülmeye başladı böyle. Değil mi? Elbiseler, sütler, gıdalar, yiyecekler, içecekler. Bütün bunlar bize verilen nimetlerse ayetin beyanı veçile وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Bak, umumi bir tabir. Allah sana ne verdiyse onunla ahireti kazanmaya bak. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Şu dünyadan da senin için takdir edilen nasibi unutma. Sonra da وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكِ Allah sana her şeyi nasıl güzel yaptıysa, sana nasıl ikram ettiyse, sen de aynı şekilde hem güzel yapmaya hem ikram etmeye gayret et. Onun için de gerçekten bize verilen her şeyi bir ahiret sermayesi, ahiret saadetinin vesilesi yapabilmek şu dünya hayatının en önemli programıdır diye düşünmek gerekir. İşte hak dostları da hep kalp üzerine durdukları için kalbi selimin en mühim iki vasfını şöyle ifade etmişler. kimseyi incitmemek ve kimseden incinmemek. Zira kalp nazargahı ilahidir. İkincisi de dünya ve ahiret işleri karşı karşıya geldiğinde ahiret işlerini tercih etmek. Yani şöyle ben bunu biraz şöyle ifade ediyorum değerli kardeşlerim. Hani bazı yerlerde fiş veriyorlar bize. Hep iki nüsa çıkıyor. Birisi verende kalıyor, birisi de bize veriyorlar. Yaptığımız her şey iki nüsa. Birisi bizde kalıyor, birisi bizden önce ahirete gidiyor. Yani gidince seyredeceğiz. Evet. Karşılaştırın istersen, itiraz etmeyelim diye. Bir nüsa bizde, bir nüsa öte alemde. Onun için buyuruluyor ki, sene sonlarında özellikle çok güzel bir söz söylüyorlar. Bir senelik hayatımız bugün noter tasdiki gibi mühürlendi ve bizden evvel öte aleme gitti. Orada bizi bekliyor. Kaç yaşınızdasınız? 60. 15'ini çıkarın. 55 çarpı 365 yapraklık hayat defterimiz bizi öte alemde bekliyor. Hazır. Çürümez merak etmeyin. Çürümez yani. Beden çürür de bizimden evvel giden o ilahi sayfeler, meleklerin yazdığı sayfeler çürümez. Evet. Bunun farkında olmak lazım. Dolayısıyla insan ve huve maaküm eyne maküntüm ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid gibi hakikatların gerçekten farkında olmalı ve ne yaparsa yapsın yaptığı işe bir dünya menfaati sokmadan ahireti için onu sermaye yapmasını bilmeli. Burada Resulullah Efendimiz'in mübarek dudaklarından dökülen birkaç hadis-i şerif nakledilmiş şöyle. Buyuruluyor ki, akıllı, hani şimdi herkes kendisinin çok akıllı olduğunu söylüyor. Peki Efendimiz'in mübarek tariflerine göre akıllı kim? Nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölümden sonrası için çalışan. Üç şey var burada. Üç merhale var. Önce nefsine hakim olabilmek. Sonra nefsi hesaba çekebilmek. Sonra da ahiret için çalışabilmek. Ahmaksa nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umar. Hem keyfince yaşayacak. Ondan sonra da Allah'tan rahmet olacak. O da ahmağın tekidir buyuruluyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahiretin yanında dünyanın durumu sizden birinin parmağını denize daldırıp çıkarması gibidir. Parmağı denizden ne çıkardıysa ahiretin yanında da dünya işte o kadardır buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan nebevi terbiyeyle yetişen sahabe-i kiramın hayat tarzı gerçekten bizler için eşsiz bir numunedir. Onların ahiret yurdunu özleyişleri, şehit olma ihtiyakları da dillere destandır. İşte bunu bugün gazetede görüyoruz. Bizim canımız kıymetli ne yapalım? Biz başka yerde de yaşarız demiyorlar. Değil mi? Biz ölürüz burada şehit oluruz. Düşünebiliyor musunuz bir baba çocuğunu kucağına almış. Nasıl bir yürek bu? Hatta bu geçen bir arkadaşımız anlattı. Bir takım batı dünyasında ya insan bu hale nasıl gelebilir? Hangi din, hangi ilham insanı çocuğu kucağındayken böyle bir tevekküle, böyle bir teslimiyete ulaştırır? Öyleyse İslam nedir yani? İslam nasıl bir aşı yapıyor insanlara ki çocuğu kurşunla ölmüş, bombalar altında ölmüş, baba evladım şehit oldu, şimdi cennete uçuyor, beni orada bekleyecek diyebiliyor. Yani kolay mı bunu söylemek? Ama gerçekten işin hakikatinde olanlar öyle. Uhud Savaşı'nda bir yaşlı sahabi, ayağın biri de yok, demiş ki ya Resulallah ben geleceğim. Sonra çocuklar duymuş bunu. Baba demişler, ne yapıyorsun sen ya? Oynamaya gitmiyoruz ki oraya. Ayağın birisi yok. Ben savaşa gideceğim diyorsun. Biz gideceğiz zaten. Sen burada dur. Evladım yapmayın, etmeyin. Ben gideceğim. Demişler ki biz gidelim Resulullah Efendimiz'e söyleyelim bunu. Bunu ikna etse ise Resulullah Efendimiz der. Nasıl eder? Sen mazursun der yani. Yani hasta olanlara, mazur olanlara savaşa katılma mecburiyeti yok. Gelmişler ya Resulullah şu babamıza bir şey söyleyin. Daha gider gitmez orada zaten ayağının birisi yok. Onun için de O da başına bir iş gelir, biz de üzülürüz. Biz gideceğiz, gideriz zaten. Demiş ki çağırın babanızı veya sahabe, ben gideyim Resulullah Efendimiz'e. Varmış, ya Resulullah demiş, şu benim çocuklarıma bir şey söyler misiniz? Ben tek ayağımdan cennete gitmek istiyorum, bunlar da mani olmak istiyorlar. Yani insan tek ayağıyla cennete gidemez mi ya Resulullah demiş yani. Cennete gitmek için illa iki ayak mı gerekiyor? Ben tek ayağımla gideceğim cennete, cennete de tek ayakla yürüyeceğim demiş. Ve gerçekten Resulullah Efendimiz demiş ki, mani olmayın babanız. Niye mani oluyorsunuz ki? Tek ayağıyla cennete gitmek istiyor. Ve şehit oluyor o aziz sahabi. Tek ayağıyla da cennete gidiyor. Yani dünya gözünde sıfır yani. Ya ben şurada oturayım demiyor yani mübarek sahabi. Niye? Ahirete o kadar yakın bir inanmış ki ve bil ahirete hum yuqinun. Evet onlar ahirete öyle sadece böyle hani biz inandık demekle kalmayıp kalbi bir yakini halinde ahireti tanıyorlar diye. O için sahabenin hepsinde bu vardı yani. O bakımdan onlar gerçekten ahiret yurdunu özleyip şehit olmak onların ana derdiydi. Allah Resulü'nün İslam'a davet mektubunu biraz önce okuduğum hadiste tabii onları teşvik ediyordu. Kelle uçurmaya hazır cellatların arasından geçerek kralların karşısında iman cesaretiyle okuyan genç sahabilerin gözünden dünya arzusu silinmiş, en küçük hücrelerine kadar bütün varlıklarını Allah Resulü'nün muhabbeti kaplamıştı. Efendimiz'e öyle yürekten bağlıydılar ki, ucunda ölüm bulunan çok tehlikeli bir anda bile ''Ya Resulallah, sen nasıl dilersen o surette hareket et, bize emret, biz seninle beraberiz.'' diyorlardı. ''Seni gönderen Allah hakkı için sen denize girsen, biz de seninle beraber gireriz, hiçbirimiz geri kalmayız.'' diyorlardı. O bakımdan bize İslam'ın gerçekten bu ahiret inancı, öte alem inancı bizim en büyük dinamiğimizdir. Yani bizim lokomotifimizdir adeta. Gerçekten bugünkü insanlığın dünyada biraz daha rahat ve uzun yaşayabilme arzu endişesine mukabil sahabe neslinin en büyük arzusu yüz akıyla, vicdan huzuruyla ve selim bir kalple ahirete intikal edebilmekti. Bir gün İbn-i Mesud radıyallahu anh tabiinden dostlarına dedi ki, meşhurdur bu İbn-i Mesud biliyorsunuz, sizler Resulullah'ın ashabından daha çok oruç tutuyor, namaz kılıyor, salih amellere gayret ediyorsunuz. Ancak onlar sizden daha hayırlıydı. Sizin namazınız çok belki, orucunuz çok zahiren, fakat sahabe sizden hayırlıydı. Peki nasıl olur diye sordular tabi'in nesli. Onlar dünyaya karşı sizden çok daha zahit fakat ahirete sizden daha çok rağbetliydiler dedi İbn-i Mesud. Evet. Onlar siz evet namazı çok kılıyorsunuz belki ama ahirete o kadar rağbetiniz yok. Fakat onlar ahirete daha rağbetliydiler diyor. O bakımdan gerçekten şu kısacık ömürde yapılacak en akıllıca iş Hakk'a güzel bir kulluktur. Fakat bütün nimetler gibi hayat nimetinin de kıymeti o elden çıkmadan layıkıyla anlaşılamaz. Zaman vefumu üzerindeki bu umumi gaflet sisini dağıtabilecek yegane imkanın da ölümü ve ölümden sonrasına tefekkür olduğunu bir şairimiz hatırlatır. Der ki, zaman deli gömleği, onu yırtan da ölüm. Ölümde yekpare an, ne kesiklik ne bölüm der. Bu bakımdan da ecdadımız dünyanın faniliğini hatırlatmak için kabristanlara yaprağını dökmediği için ahiretin ebediliğini temsil eder diye hep selvi ağaçları dikmiştir. Şimdi buraya bir not aldım. Merhum Musa Efendi'nin şimdi Sultantepe'deki köşkünün duvarında böyle selvi ağaçları vardır. Dostlarından birisi gelmiş, herhalde gençlik yıllarındaki arkadaşlarından birisi. Hacı Bey demiş, bu selvi ağaçları niye, ne arıyor burada? Hayrola demiş, ne oldu, bir rahatsız mı oldun? Ya demiş, insan selva ağacını görünce hep ölümü hatırlar demiş. Musa Efendi demiş ki, biz de onun için bu ağaçları burada tutuyoruz yani, ölümü unutmayalım diye. Yani sen selva ağacını görünce korkuyorsun, ölüm var diye. Biz de selva ağacını görünce hep ölümü hatırlıyoruz. Aman dikkat edelim, bu hayatı ona göre yaşayalım diye. Onun için Lokman Hakim'in şu nasihatı çok mühimdir. Evladım, ahiretin uğruna dünyanı feda et, her ikisini de kazanırsın. Hem dünyayı hem ahireti. Fakat sakın ola ki dünyanın uğruna ahiretini feda etme, dünyayı da kaybedersin, ahireti de. Evet. Dünya uğruna ahireti feda edersen dünyayı da kaybedersin ve ahireti de. Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şu nasihatta bulunur. Efendimiz bazen böyle rakamlar vererek tavsiyelerde bulunurdu. Size iki şeyi tavsiye ederim, size üç şeyi tavsiye ederim, size beş şeyi tavsiye ederim gibi böyle daha hatırda kalsın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bize madde madde bir adeta bir anayasa yazdırırdı. Buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz, size beş haslet vasiyet ediyorum ki Allah onlarla sizin için hayır hasletlerini kemale erdirsin. Bak beş şey söylüyorum. Bunları yaparsanız hayır hasletleriniz, hayır güzellikleriniz kemale erer. Bir, yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamayın. Evet. Hiçbir kuş diyorlar, yarın için bir şey biriktirmez. Bugün toplar, yarına tekrar bir şey yapar. Onun için yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamayın. Yani şimdi hakikaten baksak hepimizin buzdolabı doludur yani. Evet. İki, içlerinde oturmayacağınız binalar yapmayın. Oturamayacağınız. Üç, yarın bırakıp gideceğiniz şeylerde başkalarıyla çekişmeyin. Başında kavga ettiğin şeyi yarın bırakıp gidiyorsun. Diğer din bu kavga ediyorsun ondan sonra. Ona kavuşup huzurunda toplanacağınız Allah'tan da korkun. Evet. Dördüncü husus. Ve beşinci husus da varacağınız ve orada kalacağınız yer için hazırlıkta bulun. Nereye gidecekseniz oraya göre bir hazırlıkta bulunun. Velhasıl son nefeste aldandığını anlayıp da dünyayı suçlamak faydasızdır. İnsan dünya nimetlerinde peşine koşarak iman ve fazilet hayatına girmemekle ancak kendine yazık etmiş olur. Bitip tükenmek bitmeyen emeller, gel geç sevdalar, fani lezzetler uğruna sonsuz bir istikbali heba etmek ne kadar hazindir. Düşünmek gerekir ki ne dünyada ölümden kaçacak bir zaman ve mekan ne de kabirde tekrar geriye dönecek bir imkan ne de kıyametin şiddetinden sığınılacak bir barınak vardır. Yani ölümden kaçacak bir zaman ve mekan da yok. Kabirden geriye dönecek bir imkan da yok. Kıyametin şiddetinden sığınacak bir barınak da yok diyerek bitiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah dünyevi imtihan tecellileri karşısında ihlasını koruduğu, feraset ve basiret sahibi, takva ehli kullarından eylesin. Dünya ve ukbayı salih kullarına gösterdiği gibi hakiki veçesiyle görebilmemizi, her halükarda kalben ahirete dönebilmemizi lütfu ve keremiyle bizlere ihsan eylesin diyor bu güzel Allah dostu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecmain.